Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Kaban 1400, Hicri Gameri 7 Rebüstani 1443 ve Miladi Takvimle 13 Kasım 2021 Cumartesi. Aynı zamanda İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile ilk ekonomik işbirliği anlaşması etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı ve Haftanın Bakışı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Kara Hava Kuvvetleri Komutanı petrol tankerine el koyma olayının Amerika için büyük bir darbe olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tüm üyelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini bildirdi. İran-Kırgızistan Ortak İşbirliği Konseyi toplantısı düzenlendi. Laçin Koridoru, bir Ermeni askerin el bombasıyla 3 Azeri askeri yaralamasının ardından bir süreliğine kapandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ve Rusya paralı askerleri Libya'dan çekmeli dedi. Şimdi haberler.
İran'da vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı 98.181.400 doza yükselirken koronadan 124 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4306 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128.042'ye, vaka sayısı ise 6.031.575'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.683.458'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran'ın güneybatısında yer alan Sistan Belucistan eyaletinde son 6 ayda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 25 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi. Operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe indirildiği kaydedilen açıklamada, bu operasyonlarda 25 tonun üzerinde çeşitli uyuşturucu madde, 3 adet muharebe silahı, mühimmat ve 36 araca el konuldu ifadesine yer verildi. Operasyon sonucu 36 kişi tutuklandı, 2 kaçakçı ise öldürüldü.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Hava Kuvvetleri Komutanı General Yusuf Gurbani, Pesul tankerine el koyma olayının Amerika için büyük bir darbe sayıldığını belirtti. Komutan Gurbani, dünya askeri doktrininde İran İslam Cumhuriyeti'nin tartışılmaz bir güç olduğuna işaretle, son günlerde bazı petrol tankerlerine el konulmasının Amerika için büyük darbe niteliğinde olduğunu vurguladı. General Gurbani, İran İslam Cumhuriyeti olmadan dünyanın bir strateji belirlemediğini işaretle, dünyanın önce İran İslam Cumhuriyeti'nin kabiliyeti ve caydırıcı gücüne baktığını ifade etti. Komutan Gurbani, Siyonist rejimin her an İran İslam Cumhuriyeti için komplo tezgahlama peşinde olduğuna işaretle, en ufak bir hata yapması halinde yerle bir edileceğini kaydetti. İran Devrim Muhafızları Donanması son sıralarda Amerikan donanmasının İran petrolünü taşıyan tankeri çalma operasyonu başarısız kaldı.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Hüseyin Nuşabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın emperyalist güçler değil, tüm üyelerinin çıkarlar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hüseyin Nuşabadi yaptığı açıklamada ajansın uluslararası bir örgüt olarak tüm üyelerinin hakları ve çıkarlarını gözetip sözleşme uyarınca hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, ajans müdürlerinin raporlarının başkalarının baskısının etkisi altında yayınlandığına dikkat çekti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ajansın resmi üyesi olarak NPT çerçevesinde hareket edeceğini kaydetti. İranlı yetkili Nuşabadi, ajansın uluslararası kurallara uyarınca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tahminlerle yanlış raporlar düzenlememesi gerektiğini bildirdi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, İran ile Kırgızistan arasında demiryolu, karayolu ve havayolu taşımacılık sistemlerinin geliştirilebileceğini işaretle, Kırgızistan'ın İran'ı Şanghay Havzası'na bağlayabilecek transit koridoru olabileceğini belirtti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile Kırgızistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Deniz Amangoldiyev'in katılımıyla bugün Tahran'da İran-Kırgızistan Ortak İşbirliği Komisyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı, iki ülkenin ikili ilişkilerinin önemine işaretle, iki ülkenin ticaret, karşılıklı yatırım, tarım ve ihracat alanlarında işbirliği yapabileceğine temasla, Tahran'ın teknik ve mühendislik alanlarındaki deneyimini Kırgızistan ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Bakan Kasımi ayrıca iki ülkenin transit alanındaki büyük kapasitesine dikkat çekerek Kırgızistan'ın İran'ı Şanghay Havzası'na bağlayabilecek transit koridoru olabileceğini belirtti.
İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Zuhuri, Avrupa Asya Borsalar Federasyonu toplantısına katılmak üzere Erivan'a giden Tahran Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Zuhuri görüşmede İran ve Ermenistan arasındaki ticari ilişkiler, özellikle İranlı ve Ermeni yatırımcıların ilgisini çekebilecek alanlar hakkında bilgi verdi. İranlı Büyükelçi, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler seviyesinin giderek arttığını belirterek, doğru planlama ile iki ülke arasındaki ticari seviyesi yakın gelecekte mevcut 400 milyon dolardan yılda 1 milyar dolara çıkarılabilir dedi. İranlı ve Ermeni ekonomik aktörlerin iki ülkenin karşılıklı kapasiteleri konusunda bilgi yetersizliğine değinen Zuhuri, Aras ve Megri serbest bölgelerin kapasitesinin kullanılmasına ve Ermeni yatırımcıların İran borsasında bulunma olasılığına dikkati çekti.
Laçin koridoru bir Ermeni askerin el bombasıyla 3 Azeri askeri yaralamasının ardından bir süreliğine kapandı. Haber kaynaklarının bildirdiğine göre Karabağ'da Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rus askerlerine Ermenilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığından yapılan ortak açıklamada, Şuşa şehri Taşaltı köyü yakınlarında Azerbaycan ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında Noray Mirzoyan isimli Ermeni vatandaş ve başka şahıslar tarafından RGD-5 tipli el bombası atıldığı bildirildi. Saldırıda 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtilirken Azerbaycan Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. Öte yandan sosyal paylaşım sitelerinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında el bombası atılması ve bir kişinin Rus askerlerce gözaltına alındığına dair görüntüler paylaşıldı.
İşgalci rejim İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti. Çiftin devlet için çalıştığını yalanlayan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi. İsrail medyasının aktardığı habere göre Natalie Vaktin'in kardeşi Yenet haber sitesine verdiği demeçte kardeşinin çektiği fotoğrafı aile WhatsApp grubuna attığını da söyledi. İşgal rejimi İsrail Dışişleri Bakanlığı hem Vaktin çiftinin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta olunduğunun altını çizdi. Tutuklanan çiftin İsrail'de otobüs şoförü olarak çalıştıkları ve önceki evlilikleri de dahil toplam 5 çocukları olduğu ileri sürüldü. Anadolu Ajansı ise çiftin Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektiği için tutuklandığını bildirdi ve İsrail medyasında çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı'nı fotoğraflarken gözaltına alındığı yazıldı. Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı tek suçları bir bot gezisi sırasında Erdoğan'ın sarayını fotoğraflamaktı dedi.
Irak kaynakları bu ülkenin kuzeyindeki Dohuk vilayetindeki bazı noktaların Türk savaş uçaklarınca hedef alındığını duyurdu. Iraklı kaynaklar Türk savaş uçaklarının Dohuk vilayetine bağlı El-Emadiye bölgesindeki Metina Dağlık bölgesini bombaladığını, saldırının siviller için geniş çaplı hasara yol açtığını kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu hava ve karadan devam ediyor. Türkiye yıllardır terör örgütü PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde askeri güç bulundurmakta. Suriye ile Irak yönetimleri ise Türkiye'nin kendi topraklarındaki askeri varlığını işgal olarak görmekte.
Türk dilini konuşan ülkelerin liderleri dün İstanbul'da sonuç bildirisinin ardından son buldu. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 8. Zirvesi, bugün İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Türkiye'nin ev sahipliğinde tamamlandı. Bu yıl dijital çağda yeşil teknolojiler ve akıllı şehirler temasıyla toplanan zirveye Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan devlet başkanları katıldı. Zirveye gözlemci üye olarak katılan Macaristan Başbakan seviyesinde katılımı gösterdi. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği'nin İstanbul'daki binasının açılışını yapan liderler ardından toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirve Bildirisi yayınlandı. Zirvede Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti. Sonuç bildirisinde katılımcı ülkeler terör, aşırıcılık, bölücülük ve ırkçılıkla mücadeleyi sürdürürken ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin ve nefret söyleminin her türüne ve biçimine karşı mücadelede işbirliğini geliştirmeyi ve bu alanlarda uluslararası alandaki çabalarında eş güdüm sağlamaya karar verdiklerini beyan ettiler.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya'nın varlığının Libya'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini iddia ederek, Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde gerçekleşen Libya zirvesinde Libya'nın istikrarı ve seçim sürecine ilişkin konular ele alındı. Macron zirvede yaptığı konuşmada Libya'daki geçiş sürecine ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılmasına uluslararası toplumun tam desteğinin altının çizildiğini dile getirdi. Zirvede hazır bulunan tüm Libya partilerinin de bu seçimlerin sonuçlarını ne olursa olsun kabul edeceklerine söz verdiklerini belirten Macron, zirvenin ayrıca bir geri çekilme planına ve Libya'da bulunan yabancı paralı askerlerin geri çekilmesinin başlamasına yol açtığını kaydetti. Konuşmasında paralı askerlerin geri çekilmesi planının uygulanması gerektiğine dikkat çeken Macron, Türkiye ve Rusya'nın Libya'nın ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden paralı askerlerini gecikmeden Libya'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi.
Irak kaynakları bu ülkede seçim sonuçlarını protesto eylemlerine sürmesi üzerine Bağdat'ın yeşil bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu. Son günlerde Irak'ta seçim sonuçlarına yönelik protesto eylemleri sürmesi üzerine Yeşil Bölge'nin girişlerinde önlemlerin alındığı bildiriliyor. Eylemciler yakında Yeşil Bölge'nin ana giriş noktasında eylem yapacaklarını, seçim sonuçlarının değişmemesi halinde bu bölgeye gireceklerini duyurmuştur. Sosyal medya aktivistleri yayınladığı görüntülerle güvenlik güçlerinin Yeşil Bölge'nin ana giriş noktasını kapattığını aktardı. Irak'ta 10 Ekim seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından birçok parti ve aday seçim sonuçlarının şeffaflaştırılmasını isterken Irak'ın muhtelif kentleri protestolara sahne oldu.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birim Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri, Batı Şeria'nın İsrail işgaline karşı yeni bir intifadanın eşiğinde olduğunu belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birimi Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri, Batı Şeria'nın İsrail işgaline karşı yeni bir intifadanın eşiğinde olduğunu söyledi. El-Aruri dün akşam yaptığı açıklamada Hamas liderlerinden eski bakan Vasfi Kapha'nın Cenin'de yapılan cenaze törenine katılan büyük kalabalığın halkın direniş etrafında kenetlendiğini gösterdiğini ifade etti. Kapha'nın hayatından ve mücadelelerinden örnekler veren El-Aruri, Filistinli eski bakanın hayatını Allah yoluna, halkının ve ümmetinin davasına adadığını bildirdi. El-Aruri, Kapha'nın azimli bir milli lider olduğuna işaret ederek, eski bakanın şartlar ne olursa olsun hiçbir görevden kaçmadığını, İslami hareket içinde büyüdüğünü ve ölünceye kadar da içinde kaldığını kaydetti. Hamas Hareketi Siyasi Birimi Başkan Yardımcısı eski bakan Vasfi Kapha'nın vefatı dolayısıyla Filistin halkına taziye dileklerini ileterek, Kapha'nın Filistin halkı ve İslam ümmeti için övünç kaynağı olmaya devam edeceğini, ailesinin gurur duyduğu simge bir şahsiyet olarak kalacağını dile getirdi. Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen isimlerinden milletvekili Fethi Karavi de Kapha'nın cenaze törenine katılımın Filistin'e ve ümmete yeniden ümit verdiğini, Filistin halkının hala diri olduğunu gösterdiğini söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. Irak Güvenlik Servisi Enformasyon Merkezi, terör örgütü IŞİD'in Musul'daki elebaşının yakalandığını duyurdu. Irak Güvenlik Servisi Enformasyon Merkezi bugün yayınladığı bildirdi. Askeri istihbarat güçlerinin terör örgütü IŞİD'in Musul'un El-Abur bölgesindeki en tehlikeli isimlerinden birini gelen raporlar ardından yakalamayı başardığını duyurdu. Açıklamada yakalanan teröristin IŞİD mensuplarının maaşlarını ödemekle görevli isimlerinden biri olduğu bildirildi. Geçen çarşamba günü de Irak birlikleri Neynova vilayetinde IŞİD'in üst düzey isimlerinden birini yakalamayı başarmışlardı. Irak 2017 yılında 3 yıl mücadelenin ardından terör örgütü IŞİD'i yenmeyi başardı. Ancak örgütün bazı üyeleri Irak'ın bazı noktalarında hala faaliyetlerini sürdürmekte.
Haber kaynakları Yemen ordusu ve halk güçlerinin Hudeyde vilayetinde 700 kilometre karelik bir alanı işgalden kurtardığını duyurdu. El Mayadin televizyon kanalı Yemenli kaynaklardan naklen verdiği haberde Yemen ordusu ve halk güçlerinin bugün Hudeyde vilayetinde Yemen'in batı kıyılarında tam kontrol sağladığını, Muhavi His bölgelerinde ise çalışmaların sürmekte olduğunu bildirdi. Suudi koalisyon güçlerinin Yemen'in batı kıyılarından çekilmesi ise Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin endişelerine yol açmıştır. Yemen güçleri Maarif vilayetini işgalden kurtardıktan sonra batı kıyılarında kontrol sağlamayı başardılar. Daha önce Yemenli kaynaklar Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyon güçlerinin Hudeyde vilayetinin güney ve doğusundaki onlarca mevziinden çekildiklerini bildirmişti. Yemenli kaynaklar, koalisyon güçlerinin Hudeyde'den çekildikten sonra Taiz vilayetinin batısına doğru hareket ettiğini aktardı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Görgü şahitleri patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardılar. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı. Bu arada Taliban tarafından suçlu tanınan 400 grup mensubunun uzaklaştırıldığı bildirildi. Taliban Güçleri Tasfiye Komisyonu bir süre önce grubun liderinin talimatı üzerine faaliyete başladı. Komisyon, Taliban saflarını fırsatçı ve kötü şöhretli isimlerden temizlemek amacıyla kuruldu.
Covid-19'a karşı solunum yoluyla aşılama çalışmaları sürüyor. Çin tarafından üretilen dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısı bir fuarda tanıtıldı. Haikou şehrindeki sağlık fuarında tanıtılan aşının faz 2 klinik denemeleri acil kullanımın onaylanmasıyla ilk sonuçlara ulaştı. Aşı bir tür serum etkisi yapan bir soluma aygıt aracılığıyla uygulanıyor.
Öte yandan Rusya'da koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. Rusya Koronavirüs Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 1241 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sayı salgının başından bu yana kayıtlara geçen günlük en yüksek can kaybı olurken COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 254.167'ye ulaştı. Son 24 saatte en çok ölüm 97 kişiyle başkent Moskova'da kaydedilirken St. Petersburg'da 70, Krasnodar'da 50, Stavropol'da 43 ve Perm bölgesinde 41 kişi virüse yenik düştü. Rusya'da son 24 saatte 39.256 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 9.031.273 oldu. En çok vaka 4.185 ile yine başkent Moskova'da kayda geçti. Ve son haberimiz.
Mısır yerel basında yer alan haberlere göre Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü. Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı. Sağlık Bakanı Yardımcısı İhap Hanefi, Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı dedi. Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi. Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.
Burası Tahra Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz. Akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz yasa dışı yaptırımların iptali zorunluluğu etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakırken'i müzakereler anlaşmanın tekrar ihlal edilmemesi yönünde garantiye ulaşmak içindir ifadelerini kullandı. Viyana görüşmelerinin devamının önünü açmak için Avrupa'ya giden Ali Bakırken'i Amerika'nın Bercem nükleer anlaşmasından çekilmesinin sonuçlarına dikkat çekerek şunları söyledi. Amerikalılar Bercam Anlaşması ve 2231 sayılı kararı ihlal edip İran'a yönelik yaptırımlar uygulayarak sırf İran İslam Cumhuriyeti'ne zarar vermekte kalmadılar. Diğer Bercam üyesi ülkelere de zarar verdi çünkü onlar zaten İran'la ekonomik ilişkilere sahiplerdi. Press TV kanalına röportaj veren İranlı yetkili, İran İslam Cumhuriyeti'ne göre görüşmelerin temel amacı Amerikan hükümeti tarafından nükleer anlaşma ve 2231 sayılı kararın ağır ihlali sebebiyle İran halkına karşı uygulanan yasa dışı yaptırımların kaldırılmasıdır dedi. İranlı yetkili ayrıca şöyle dedi. İran 2015'te nükleer görüşmeleri tamamladı ve sonuç kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma oldu. Ancak Amerikalılar nükleer anlaşmadan çekilerek hem anlaşmayı hem de 2231 sayılı kararı ihlal ettiler ve ardından İran'a karşı önceki ve yeni yaptırımları hayata geçirmeye başladılar. İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakır Eken'i Avrupa başkentlerine yaptığı ziyaretlerin devamında İspanyol makamlarla görüşmek üzere Madrid'e gitti. İranlı yetkili Madrid ziyaretinde ise İspanyol makamlar ile görüşmelerinin yanı sıra Enrico Mora ile görüşmesinde de yaptırımların kaldırılması için çözüm yolları bulmaya odaklandı. Amerika, nükleer anlaşma ve 2231 sayılı kararı ihlal ederek yasalar ötesi yaptırımları hayata geçirerek tüm taraflara zarar verdi. Şimdi de atılacak ilk adımın Amerika'nın İran'a karşı yasa dışı yaptırımları kaldırması olduğu aşikardır.
Geçmişteki müzakere deneyimleri, tek taraflı girişimlerin İran'ın bu anlaşmadaki haklarını garanti altına alma yolunda kabul edilebilir sonuçlar ortaya çıkaramadığını göstermiştir. Karşı tarafta bu hususta olumlu emarelerin görülmesi zarureti duyulmaktadır. Böylece İran'da karşılıklı hukuk çerçevesinde siyasi ve uluslararası mantığa dayalı olarak Bercam Anlaşması'ndaki taahhütlerine geri dönecektir. Siyasi meseleler uzmanı Mehdi Zakeryan şöyle düşünüyor. Amerika'nın yapacağı ilk iş taahhütlerine geri dönmesidir. Amerika, Bercam Anlaşması'nı ihlal eden yaptırımları tamamen kaldırmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki tutumu ve yaklaşımı net ve şeffaftır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, iyi bir anlaşmanın ambargoların etkili ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırılmasına ve karşı tarafın tüm taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, geçen hafta zarfında ve kapsamlı ortak eylem planı, COEP müzakere tarihinin belirlenmesi sonrasında Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya Dışişleri Bakanlarına açık bir şekilde İran'ın tutumunu açıkladığını belirtti. Emir Abdullahyan, 5 ülke Dışişleri Bakanına İran'ın sonuç eksenli müzakerelere girdiğini, iyi bir anlaşma istediğini fakat bunun ambargoların etkili ve doğrulanabilir şekilde kaldırılmasına ve karşı tarafın taahhütlerine geri dönmesine bağlı olduğunu aktardığını ifade etti. Hüseyin Emir Abdullahyan, bakanları Amerika'nın yeni ambargolarını hatırlatarak o ülkenin ambargolarla yeni ilgili garanti vermesi gerektiği hususunun geri dönülmez olduğunu belirttiğini söyledi. Hüseyin Emir Abdullahyan, eski müzakere çıkmasında kalmaya niyetleri olmadığını ifade ederek, eğer karşı taraf ciddi ve olumlu bir yana gelirse kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmaya inanıyorum diye yazdı. Emir Abdullahyan, İran'ın ülkelerle dengeli bir politika izlediğini, bunun karşılıklı saygı ve ortak menfaatler esasında olduğunu belirtti. Bu bağlamda İran'ın Bercam ile ilgili tutumları net ve şeffaftır ve İran'ın yeni müzakereler peşinde olmadığını da göstermektedir. Mevcut koşullarda önemli olan husus, karşı tarafın Bercam nükleer anlaşmasına geri dönüş şeklinin belirlenmesidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Biden'ın İran'a petrol satışıyla ilgili iddialar etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Cuma günü hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'na verdiği bir notta dünya pazarındaki petrol ve petrol ürünleri arzının büyüdüğünü ve diğer ülkelerin İran'dan alımlarına ihtiyaç kalmadığını, bu ülkelerin satışlarını İran'dan azaltabileceklerini iddia etti. Biden bu notta şöyle dedi. İran dışındaki ülkelerden, finansal kuruluşlar tarafından veya aracılığıyla İran'dan petrol ve petrol ürünleri alım hacminde önemli bir azalmaya izin verecek yeterli miktarda petrol ve petrol ürünü arzı var. Beyaz Saray'ın Obama yönetiminin 2012'de İran'a uyguladığı yaptırımları sürdürme için dünya pazarında yeterli petrol arzı olduğunu 6 ayda bir teyit etmesi gerekiyor. İran ile 5+1 grubu arasında İran'a yönelik tek taraflı Amerikan yaptırımlarının kaldırılması çerçevesinde Viyana görüşmelerinin 7. turu arifesinde Joe Biden'ın hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı mektup, Washington'un kötü niyetliliğinin ve yaptırımları sürdürme konusundaki eğilim ve istekliliğinin bir başka işaretidir. Öte yandan Amerikan Başkanı Joe Biden'ın uluslararası piyasalarda petrol arzının yeterli olduğu ve İran petrolüne ihtiyaç olmadığı yönündeki iddiası son dönemde OPEC Plus'tan fiyatını düşürme için petrol üretimini hızlı ve önemli ölçüde artırma talebi de dahil olmak üzere mevcut gerçeklerle çelişiyor. Nitekim bu talep OPEC Plus'ın olumsuz tepkisiyle de karşılaştı. Amerika'nın ilk olarak 2012'de Obama yönetimi döneminde ikinci kez de Trump yönetiminin Berjam nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilan edilen ve İran'a karşı maksimum baskı kampanyası şeklinde en sert yaptırımları uygulamaktan amacı petrol İran'ın petrol ihracatını engellemek ve İran İslam Cumhuriyeti'ni petrol gelirinden mahrum bırakmaktı.
Bu yaptırımların hayata geçirmesinden sonra birçok ülke İran'dan petrol alımı yapmaktan vazgeçmiş olsa da İran'ın petrol ihracatı Amerikan yaptırımlarını aşarak çeşitli şekillerde devam etti. Bu nedenle Trump yönetimi de Biden yönetimi bu konuda önemli bir başarı elde edemedi ve İran'ın petrol ihracatı ve petrol mamulleri farklı şekillerde satılmaya ve ihraç edilmeye devam etti. Amerika'nın diğer ülkelerin İran petrolünü satın almaları halinde onlara ağır yaptırımlar uygulama tehdidi de dahil olmak üzere birçok çabasına rağmen bu tehditleri görmezden gelen bazı alıcılar İran'dan petrol almaya devam ediyor. Örneğin Çin son 3 ayda İran'dan günde ortalama 800 bin varil petrol ithal etmiştir. Bu da geçen yılın neredeyse 2 katına işaret ediyor. Yaptırım uzmanı Karin Goldreich, Amerikan yaptırımlarının kademeli olarak etkisizliğine atıfta bulunarak Amerika her şey için yaptırımları kullanmaya çalışır ve dünyanın geri kalanına ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini söylemeye ve empoze etmeye çalışıyor. Ancak kimi zaman bazı ülkeler onun önünde durabilir ve bize artık yeter dememiz gerektiğini hatırlatabilir. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan petrol yaptırımlarının devam etmesine rağmen petrol, petrol türevleri ve petrol kimya satışından döviz rezervlerini önemli ölçüde artırmayı başarmıştır. Uluslararası Para Fonu hazırladığı raporda İran'ın döviz rezervlerinin geçen yıl 4 milyar dolardan bu yıl 31 milyar dolara yükseldiğini ve İran'ın Amerika ekonomik yaptırımlarıyla başa çıkmada dikkate şayan miktarda ilerleme kaydettiğini belirtti. Diğer raporlarda İran hükümetinin devletin 2020'nin sonundan bu yana döviz gelirlerini %700'den fazla artarak yaklaşık 8 katına çıktığını, bunun da enerji taşıyıcılarının satışlarının artmasını ve Amerika ekonomik yaptırımlarının etkisizliğini gösteren bir başka özellik olduğunu gösteriyor. Aslında Amerika özellikle de petrol sektöründe yaptırımların İran üzerindeki etkisi konusunda aşırı iyimser kalmış ve kendini kandırmıştır. Nitekim şimdi de yaptırımlardan 3 yıl sonra Tahran petrol ve petrol ürünleri ihraç etmeye devam ediyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olana sorga, antıbın nabediyiz.
İran şey, tarifine ve hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Birleşik Arap Emirliği ve Suriye, Şam etrafında bir enerji santrali inşa etmek için 10 yıl sonra bir işbirliği anlaşması imzaladı. Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre Suriye Elektrik Bakanlığı geçtiğimiz Perşembe günü bir grup Birleşik Arap Emirliği şirketiyle Şam etrafında Tişrin Elektrik Santrali yakınlarındaki Vadi el-Rubai Raye bölgesinde 300 megawattlık bir fotovoltaik santral inşa etmek için bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre 300 megawattlık fotovoltaik santral 10 yıllık geri ödemeli olarak %100 kredi ile yapılacak değerli dinleyiciler. Suriye gelişmelerinde şimdi böylesi ekonomi haberlerin duyulması sevindirici aslında. Bu ülkeyle ilgili bazı bir takım istikrarın ve olayların çok huzurlu bir şekilde kendi yoluna devam ettiğini göstermektedir kim uzmanlara göre. Biz de bugün sohbetimizde bu haberden yola çıkarak bu ülkeyle ilgili olan gelişmeleri konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi bu haber sizce nasıl okunmalı? Suriye'ye karşı birleşen bir cephe vardı. Yıllarca da Suriye'ye karşı mücadelede ve savaşta çalıştılar. Ancak şimdi bu cephenin bir üyesi Suriye ile böyle bir ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı ve şimdi tabii gelişme ekonomik boyutta çok tartışılacak analizlere ve yorumlara yol açtı. Siz nasıl okuyorsunuz bu olayı? Birleşik Arap Emirliği'nin attığı bu adımı nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii ki çok olumludur. Açıkçası bir uzun vadeli zamandan beri Suriye istikrarsızlaştıran, Suriye'yi iç savaşa sürükleyen ve Suriye'de dünyanın dört bir çeşit tarafından getiren cani selefi teröristleri orada rejime karşı kullanan artık bunun bir sonuç vermediğini, Suriye halkıyla Suriye hükümeti, Suriye ordusu bütün bu canilerin bu teröristlerin önünden ötesinden gelip onları bertaraf ettiğini ve ülkenin hemen hemen büyük sorunda hakim olduğunu gördükten sonra yavaş yavaş demek ki biz bir hatadayız, biz bir şey yanlış hesapladık diye düşündüler. Bu nedenden dolayı Mısır'dan da böyle bir adım gelmişti daha önceden. Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkartanlar, yani Arap Birliği'nden çıkartanlar artık onu tekrar şapkalarına koyup düşündüler. Bir de nadir ülkeler var bu konuda. Muhtemelen Katar'da bir normalleştirmede direniyor. Çünkü Katar'ın da biliyoruz ki Katar Taliban'la işbirliği tutan bir ülkedir. Yani bugün bu terör örgütlerinin arkası olan bir Katar'dan söz ediyoruz. Bu normalleşmeler iyi, devam edecektir. Bundan sonra çünkü Suriye çok önemli bir ülkedir. Suriye çok sen de bir şey söylerler. Yani Orta Doğu'da herhangi bir savaş ve başta bu sırada Suriye mutlaka olmalıdırlar. Suriye tekrar eski konumuna geliyor. Ve bundan sonra da eğer bölgenin istikrarı isteniyorsa, bölgede huzur, barış gelmesi istiyorsa tabiatıyla Suriye'nin yasal hükümeti olan, merkezi hükümeti olan Şam'daki hükümetle işbirliği yapmak herkesin karına ve herkesin faydası olacak diye düşünüyorum.
Tahran Radyosu.
Doğru. Şimdi bölge ülkelerinin birer birer Suriye hükümetiyle böyle işbirliği anlaşmasına girmelerini siz olumlu buluyorsunuz herhalde benim anladığım kadarıyla. Siz bu arada Rusya'nın etkisini nasıl buluyorsunuz böyle ilerlemelerin sağlanması konusunda?
Şöyle ki bir kere Putin ve Rusya artık göstermiştir ki bölgesel bir kişiden öteye uluslararası bir güçsüz. Daha önceden böyle bir Rusya savaş gemisi Akdeniz'e geçerken orada böyle bir sorun olurdu. Rusya Akdeniz'e mi atacak? Rusya Akdeniz'e mi atacak? Şu anda dünyadaki denklemler farklı türlü oldu. Amerikan Emperyalizminin bütün bölgeyi Libya'dan ta tutun ne diyeyim Suriye Çöpü'ye, Farsiyo'ya kadar bütün bölgeyi ateşe atarken Rusya Suriye hükümetinin yanında yer aldı. Suriye'deki karşı devrimciler, Suriye'deki teröristlere karşı Suriye hükümetiyle beraber işbirliği yaptı. Ve bunun sonucunda da Suriye halkı dostum ve diğer ülkeler de gördü ki evet Rusya burada tabii çok su da bir güçsü. Dünyanın iki büyük gücünden birisi değil. Hem nükleer hem konvansiyonel silah olarak çok büyük bir güçsü. Bu nedenden dolayı bölgenin istikrarında önemli bir katkısı olacaktır. Kaldı ki Amerika'nın sözde demokrasi götürdüğü ülkelerin hepsinin haline baktığımızda bir bakın önceden Libya'nın başkentine bakın, Yemen'e bakın, Suriye, Irak'a bakın. Hepsi harabeye döndüler. Yani Amerikan tipi bir demokrasi getirmek, Arap bağışsızlığı dediğimiz veya medeniyet arası bu görüşmeler sonunda görüldü ki evet buralar bu ülkelerin hepsi harabeye döndüler. Bu sebepten dolayı bunu anlaşılıyor ki buna bir denge olması lazım. Kuşkusuz bölge ülkeleri önemli ama Rusya burada hem bölge ülkesi hem de çok süper güçlü. Rusya'nın bundan biliyorsunuz orada birkaç tane askeri üssü var. Bundan sonra özellikle Akdeniz'in istikrarında, Akdeniz'de Amerikan emperyalizmi ve diğer yandaşlar İngiltere, Fransa'nın bu kadar da her yaptığını isteği, yapmak istediğini yapabilecek bir şey değil. Diğer Rusya vardır ve bölge ülkelerle çok istikrarlı ilişkiler vardır. Olumlu buluyorum orada ben.
Doğru. Hocam sonuçta sizin de bildiğiniz gibi Suriye gibi bir savaşta da ülkeden söz ediyoruz. Peki bu ülkenin yani şimdiki durumuyla ilgili konuşacak olursak böyle anlaşmalara girmesi sizce karşı tarafa hangi çıkarları sağlıyor acaba?
Şöyle şimdi Rusya askeri olarak da çok büyük süper güçlü. Rusya'nın askeri teknolojinin intikalinde ne bileyim başka bir konularda da çok önemli katkılar olacaktır. Kaldı ki Rusya diyelim ki bugün enerji santrallerinde, nükleer santral ve başka konularda çok önemli bir ülkedir. Bunlarla işbirliği yapmaları tabii ki hem bölge ülkelerine hem de Rusya'ya faydası olacaktır. Bu bağlamda bunlar hepsini olumlu diye değerlendiriyorum.
Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Siz de efendim. Hoşçakalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Birleşik Arap Emirliği ve Suriye'nin arasındaki 10 yılın ardından ilk anlaşmanın imzalanması ve Suriye gelişmeleriyle ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarıyla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakrikeni'nin bir kez daha Viyana'da yeniden başlayacak müzakerelerin tek amacı İran milletine dayatılan illegal yaptırımların kaldırılmasından ibaret olduğunu vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayev ile İki ülke ilişkileriyle ilgili son gelişmeleri incelemesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Amerika, Siyonist İsrail ve Suudilerin Birleşik Arap Emirliklerine eş zamanlı ziyaretini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika Hava Kuvvetleri, Mossad ve Suudi Arabistan Krallığı'na ait uçakların eş zamanlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne indiği bildirildi. Fars Haber Ajansı'nın İbranice haber kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Korsan İsrail Rejimi Casusluk Teşkilatı Mossad'a ait bir uçak, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne indi. Siyonist İsrail Kanal 11 televizyonu ve Khan News'un askeri muhabirlerden İtay Blomtal kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mossad tarafından kullanılan bir özel uçağın Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak eşliğinde Abu Dhabi Havalimanı'na indiğini bildirdi. İtay Blomtal, her iki uçağında ırkçı İsrail rejiminin işgali altındaki Filistin topraklarından havalandığını söyledi. Muhabir bu tweetinde hemen sonra da Suudi Arabistan'a ait bir uçağın daha Abu Dhabi Havalimanı'na indiğini belirterek hikaye daha da ilginç hale geliyor diyor. Khan News muhabiri 4 Kasım'da da ilk kez Siyonist rejime ait bir uçağın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına indiğini belirtmişti. Bu haberden birkaç gün önce İsrail Hüyum gazetesinin İbranice sayfası, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüşmesinden sonra Riyad, Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirecek mi şeklindeki bir soruya İsrail bölgenin istikrar ve barış yönünde hareket etmesine yardım ediyor diye cevap verdiğini bildirmişti.
Risale gazetesinde Yemen Ensarullah Hareketi'nin bu ülke işgalden kurtulana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini duyurması, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas'ın bu hareketin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinin iyi durumda olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verirken İttilaat gazetesinde İran'ın petrokimya ürünleri ihracatındaki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın 6 aylık petrokimya ürün ihracatının 7 milyar dolar olduğu ve bunun bir yılda 14,5 milyar dolar olacağının tahmin edildiği bildirildi. İran Petrokimya Sanayi Planlama Müdürü Hasan Abbaszade yaptığı açıklamada, petrokimya sanayide iki büyük sıçrama projesinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, İran petrokimya sanayi kapasitesinin 90 milyon ton olduğunu belirtti. 80 petrokimya projesinin uygulanmakta olduğunu ifade eden Abbaszade, projelerden 65'inin ilerlemekte ve 15 projenin de ilk aşamalarda olduğunu belirtti. Bu projelerin tamamlanması ile petrokimya sanayi kapasitesinin 170 milyon ton olacağını ifade eden Abbaszade, bu 80 projenin 80 milyon ton kapasite yaratacağını söyledi.
Hemşire gazetesinde Amerika'da her üç aileden birinin uyuşturucu batağında olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika'da son 10 yılda eroin kullananların sayısının yaklaşık 500 bin arttığı bildirildi. Kadınlar arasındaki eroin kullanmanın da iki misli artış gösterdiği belirtildi. Sentetik uyuşturucudan ölenlerin sayısı ise geçen yıla göre %57 artış gösterdi. Her üç aileden biri uyuşturucu nedeniyle sorun yaşıyor. Amerikalı Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve Amerika genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette katılımcıların %32'si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti. En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette ancak uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarla artış gösterdiğinin altı çizildi. Ankete katılanların %64'ü ülkedeki uyuşturucu sorununun aşırı ve çok ciddi olarak niteledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Veladet Yıl Dönümü özel programı.
İmamet semasının 11. yıldızı İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümüdür.
Sizleri bu münasebette hazırladığımız programı dinlemeye davet ediyoruz.
Irak'a gidip de Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytini Kazimeyn, Samira, Necef ve Kerbela'da ziyaret etmeyen çok az insan vardır. Orada insanlara nasıl yaşanması gerektiğini öğreten büyük insanların mübarek ve kutsal türbeleri bulunuyor. Güneş gibi insanlara hayat ve sıcaklık veren şahsiyetler.
Samira kenti Irak'ın 4 kutsal kentinden biridir. Bu kent Bağdat'ın 124 kilometre kuzeyinde ve Dicle Nehri'nin doğusunda bulunuyor. Hicri Kameri 221 yılında Harun el-Raşid'in oğlu Muhammed el-Mu'tesem Billah hilafet merkezini Bağdat'tan Samerra'ya taşıdı. Ve Hicri Kameri 256 yılında Bağdat'ın tekrar hilafet merkezi olmaya kadar bu kentte 8 Abbasi halifesi hüküm sürdü. Samerra 30 yıl boyunca hilafet merkezi olarak önemli oranda gelişti ve kentte birçok saray, eğlence merkezi ve cami inşa edildi.
Samerra günümüzde de Ehlibeyt imamlarından ikisi yani İmam Hadi aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamın mutahhar türbeleri nedeniyle Ehlibeyt aşıkları ve özellikle Şia Müslümanların ilgi odağındadır. Günümüz kentin kalbini oluşturan bu türbe bir zamanlar iki imamın yaşadığı evdi ve şehadetleri ardından orada toprağa verildiler. Ehlibeyt imamlarının 8.'si İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyuruyor. Her imamın onu sevenler ve izleyenlerin boynuna ahit ve antlaşmaları vardır ve bu ahde vefa ise onların kabirlerini ziyaretle mümkün olur. Ve onları ziyaret şevki ve onların faziletini tasdik ederek o kabirlere doğru yola çıkan ise kıyamette imamlar tarafından şefaat edilir.
Bugün Samerra kentinin büyük efendisi İmam Hasan Askeri aleyhisselamın mübarek veladet gününde birçok ehli beyt aşığı bu yüce mekanda bir araya gelerek iç huzursuzlukları ve acıları için şifa ararken Yüce Allah tarafından onların vücutları sağlık, ruhlarına paklık, kalplerine huzur ve sefa inayet etmesini diliyorlar. İşte ziyaretçilere verilen huzur ve neşe, içlerinin tüm karanlıklarından temizlenmesi ise bu kutsal mekanları ziyaret etmek ve böylece büyük insanlara tebessül etmenin özelliklerinden sayılır.
Medine kentinde Hicri Kameri 232 yılında 8 Rebiusani günü dünyaya gelen İmam Hasan Askeri aleyhisselamın veladet günü, Allah Resulü'nün ehli beytini sevenlere ve özellikle siz kıymetli dinleyicilere kutlu olsun. İmam Hasan Askeri, muhterem babası İmam Hadi aleyhisselamın oğlu olarak yaklaşık 6 yıl Müslümanların imametini sürdürdü. Gerçi 28 yaşında Abbasi Hanedanı'nın zalim halifeleri tarafından şehit edildi. Fakat İslami marifin yayılmasında büyük rol oynadı. O hazret zor şartlarda yaşamasına rağmen aldığı önlemlerle mümin ve çalışkan Müslümanları koordine etmekle onların gelecekte İslami düşünce ve inanç sınırları korumaya hazırladı.
Ali bin Cafer dönemin şartlarını şu şekilde anlatıyor. Samerra'da ne zaman imam kendini hükümet kurumuna tanıtmak istediği zaman biz o hazretin yolu üzerinde durur ve o hazreti ziyaret ederdik. Günün birinde imam Darul Halife'ye giderken ve biz de o hazreti ziyaret etmeyi beklerken o hazretten mühürlü ve kat'i emir içeren mektubu bana ulaştı. Hazret şöyle yazmıştı. Önünüzden geçtiğim zaman bana selam bile vermeyin. Hatta bir işaret bile etmeyin. Zira siz güvende değilsiniz.
Bu şekilde sizin bana olan bağlılığınız, saygınız anlaşılır ve canınız tehlikeye düşer.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam kendi kültürel hizmetleri ve faaliyetlerinin yanında Abbasi hanedanının siyasetlerini ifşa etmekten de gafil olmadı. O Hazret halka toplumda adaletsizlik ve zulüm yayıldığı zaman Allah hükümlerinin işlenmediğini, fesat ve yolsuzluğun yayıldığını ve halkın hakkının zalim hükümranlar tarafından ayaklar altına alındığı hakkında halkı bilgilendiriyordu. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın siyasi ve kültürel faaliyetleri Samira kentinde az çok devam ediyordu. Bu mesele o Hazretin Abbasi halifeler tarafından hapse atılmasına sebep oldu. Abbasi halifeleri arasında ise Mu'temid hepsinden daha çok imama eziyet ediyordu. O hapishanede en sert ve acımasız gardiyanları imam için görevlendiriyordu.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın özelliklerinde o Hazretin manevi bir mehabet ve çekici ve nurlu yüz olduğu, öyle ki o Hazreti görenlerin ona cezbolduğu ve Hazrete saygı göstererek övmeye başladığı anlatılıyor. Katı yürekli ve sert biri olan Ali bin Otameş, Resulullah'ın ehli beytine düşmanlığı ile biliniyordu. Bu yüzden de Mu'temid imama işkence etmek için onu imama gardiyan olarak seçti ve ona yapabildiği kadar imama eziyet etmeyi emretti. O da aynısını yaptı fakat imamın davranışı bu katı yürekli adamı bile yoğun şekilde etkiledi.
İmam Otameş'in gözetiminde hapisteyken gündüzleri oruç tutuyor ve geceleri de ibadet ediyordu. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın sevgi dolu bakışları ve kerem ile lütuf dolu davranışları Ali bin Otameş'i çok etkiledi ve onu yaptıklarından pişman etti. Öyle ki büyük bir değişime uğradı ve imama büyük bir saygı duymaya başladı. Fakat daha önce yaptığı eziyet ve işkence nedeniyle imamın yüzüne bakamıyordu. Otameş Resulullah'ın ehli beytine büyük bir marifet ve sevgiyle İmamdan ayrıldı ve ondan sonra İmam Hasan Askeri aleyhisselamın yarenleri arasında yer aldı.
Resulullah Efendimizin ehli beytinin bariz özelliklerinden biri, onların insanların kalplerine hükmetmesi ve halk arasında derin manevi nüfuzudur. İmamın düşmanları o Hazreti husumetlerine rağmen yine de İmam Hasan Askeri aleyhisselamın fazilet ve erdemliğine itiraf ediyorlar. Nitekim hükümetin vezirlerinden biri şöyle anlatıyor. Samera'da Hasan bin Ali gibi birini görmedim. Vakar, takva ve büyüklükte halk arasında onun gibi birini bulamadım. Genç olmasına rağmen Haşim oğulları onu aile büyüklerine tercih ediyorlar. Öyle yüce bir konuma sahip ki dost ve düşman onu övüyorlar.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın en büyük sorumluluklarından biri evladını imam ve halkın lideri olarak tanıtması ve onun gaybeti için ortam hazırlamaktı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu büyük görev için çeşitli yöntemlere başvurdu ve Hazreti Veli'yi asrın imameti ve gaybet dönemini Ehl-i Beyt aşıklarına açıklıyordu. Abbasi hanedanının zorba hükümranları Şia Müslümanların kaim ve kurtarıcı olarak bildikleri imamı sabırsızlıkla beklediklerinin farkındaydılar. Zira İmam Cafer Sadık aleyhisselam yıllar önce huzuruna çıkar bir gruba yaptığı açıklamada, Ümeyye oğulları ve Abbasi hanedanı hükümranlarının Ali Muhammed Kaimi tarafından iktidarlarının zevale uğrayacağını bildiklerinden dolayı onu öldürmek için kılıçlarını çekeceklerini söylemişti.
Abbasi hükümranları da vaat edilen Mehdi aleyhisselamın zuhurundan duydukları korku nedeniyle İmam Hasan Askeri aleyhisselam ve yarenlerine daha çok baskı uyguluyor ve eziyet ediyorlardı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam yarenlerinden Ahmet bin İshak'a şöyle buyurmuştu. Allah Adem'i yarattığından kıyamet gününe kadar yeryüzünü asla hüccetten boş bırakmamış ve bırakmayacaktır. Allah kendi hücretinin yeryüzündeki bereketi sayesinde dünya insanlarından belayı def ediyor, yağmur gönderiyor ve yerin içindeki gizli bereketleri açığa çıkartıyor. İmam daha sonra o dönemde daha 3 yaşında olan evladının Ahmet bin İshak'a göstererek şöyle buyurdu. O Resulullah'ın adaşıdır ve aynı lakaba sahiptir. Yeri adaletle doldurur, tıpkı zulümle dolduğu gibi.
Resulullah'ın ehli beyti, Kur'an-ı Kerim ve bizzat kendisinin değerli şahsiyeti ardından Müslümanların en büyük manevi sermayesi sayılırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pak ehli beytine duyulan aşk, tıpkı bir nehir gibi Müslümanların kalbinde akmakta ve onların can ve ruhlarını cilalamaktadır. Resulullah'ın ehli beyti sadece şeriat ve mektebin korunmasında değil, siyasi ve sosyal çalışmalarda da her zaman en önde yer aldılar. Bu büyük insanlar bereketli yaşamları boyunca ahlaki güzellikleri yayarak hak ve adaleti savunmaya çalıştılar. Bizler de onları izleyebilme umuduyla ilahi erdemlik yolunda adım atmaya çalışıyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Ehl-i Beyt semasının 11. yıldızı İmam Hasan Askeri aleyhisselamın mübarek veladet yıldönümü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz.
Bu arada bizleri www.parsley.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Zulfikar 2021 tatbikatının düzenlenmesi.
İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Bakır Eken'in Avrupa ziyareti.
Ve Ali Şemhani'nin Yeni Delhi'deki bölgesel güvenlik diyalogları oturumuna katılması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Zulfikar 2021 ortak tatbikatı pazar günü Kutsal Resulullah adı ile başladı. Söz konusu tatbikat kara kuvvetleri, piyade, zırhlı ve mekanize ve motorize birliklerin katılımı ile hava savunma kuvvetlerinin, hava savunma sistemleri, deniz kuvvetlerinin su üstü ve su altı araçları, hava kuvvetlerinin savaş uçakları ve İHA'larının desteğiyle İran'ın Güney Mekran sahillerinde düzenlendi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Tagihani, Umman Denizi sahillerinde ve karasularında düzenlenen Zulfikar 2021 tatbikatının dost ve düşman ülkelere yönelik mesajlarını açıklarken şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Silahlı Kuvvetler her zaman hazır olmalıdır. Gerçekte bu hazırlık seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi ülkede ve İran İslam Cumhuriyeti sınırlarında sürdürülebilir barışın garantisi olacaktır.
Geniş operasyon alanı, yüksek istihbarat hakimiyeti, yerli istihbarat ekipmanı ve mühimmat kullanımı, İHA birimlerinin varlığı, elektronik harp kabiliyetlerinin kullanımı ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun komuta kontrol sistemi, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun bu tatbikatının belli başlı özellikleri arasında yer almaktadır.
Bu tatbikatın önemini ifade ederken belirtilmesi gereken bir nokta, bölgede askeri alanda güçlü bir ülke olan İran'ın güvenliğini ve sınırlarını sağlamak için stratejik hedeflere sahip olması, savaşı hazırlıklı düzeyde olması, caydırıcılık seviyesinde bu gücünü arttırması ve herhangi bir saldırganlık ve tehdide karşı teyakkuzda olmasının altının çizilmesidir.
Tahran Radyosu.
Tahran.
Tatbikatın sözcüsü bu noktayı vurgulayarak şu açıklamalara da yer verdi. Düşmanlara İslam Cumhuriyeti ve İran sınırları hakkında mantıksız düşünmemeye dikkat etmeleri için uyarılar yapmaktayız. Bu tatbikattaki ikinci önemli nokta, tatbikatın bölgede güvenliğin sağlanması açısından özel önem taşıyan Mekran sahillerinde yapılmasıdır.
İran İslam Cumhuriyeti her zaman güvenliğe büyük önem verdiğini, en önemli uluslararası su yollarından Umman Denizi'ni, Hürmüz Boğazı'nı ve Fars Körfezi'nin güvenliğine ne denli büyük önem verdiğini göstermiştir. İran'ın bu konudaki yaklaşımı bölgede güvenlik ihtiyacının bölge ülkeleri tarafından temin edilmesidir. Bu çerçevede bölgedeki ülkeler bölgesel güvenliği sağlamak için birlikte çalışabilirler. Deneyimler de göstermiştir ki Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin varlığı güvenlikten ziyade bölgesel güvensizlik yaratmış ve zaten gerilim kaynağı oluşturmuştur.
Bu tatbikatın önemi hakkında ifade edilebilecek üçüncü nokta, bu tatbikatta gelişmiş insansız hava araçları, yüksek kapasiteli hava savunma sistemleri gibi gelişmiş ve güçlü ekipmanların ve diğer yerli teçhizatın kullanılmasıdır. Bu bağlamda tatbikatın operasyonel aşamalarında yerli Seamorg İHA'sı, uzak mesafede yüzen su üssü araçların akıllı ve nokta vuruşu yapan bombalar ile imha etmeyi başardı.
Zülfikar tatbikatının bu aşamasında gerçekleştirilen diğer girişimler arasında Deniz Kuvvetleri İHA'ları tarafından gece devriyeleri, keşif operasyonlarıydı. İngiltere Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü yayınladığı bir raporda İran'ın savunma kabiliyetleri alanındaki ilerlemesinin tam teşekküllü bir teknik devrim olduğunu vurguluyor.
Royal Unitary Service Enstitüsü'nden araştırmacı Jack Watling, İran'ın olası herhangi bir askeri eyleme etkili caydırıcılık şeklinde hesaplı bir yanıt gösterebilir. Bu nedenle İran'ın düşmanları bu ülkeye karşı askeri harekatın hesabını yapmak zorundalar ifadelerini kullandı.
Amerikan Enterprise'ler geçtiğimiz günlerde İran'ın askeri gücü hakkındaki analizinde şu ifadelere yer verdi. İran'ın askeri doktrini genellikle jeostratejik hedefler çerçevesinde güvenlik sorunlarına pratik ve etkili çözümler bulma hedefi doğrultusunda askeri deneyimlere dayalıdır. Bu tatbikatın önemini ve mesajlarını özetlemek gerekirse, İran'ın tatbikatlarını yüksek seviyelerde düzenlemekle aslında düşmanların tehditleri ve saldırıları ile başa çıkma kabiliyetini göstermek istiyor. Bu açıdan bakıldığında Zülfikar 2021 tatbikatının mesajı düşmanlara uyarı ve bölgedeki toplu güvenlik vurgusudur.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı şu açıklamada bulundu. Müzakereler anlaşmanın tekrar ihlal edilmemesi için garantiye ulaşmak amacıyladır. Viyana görüşmelerinin devamının önünü açmak için Avrupa'ya giden Al-Bakiri, Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesinin sonuçlarına dikkat ederek sözlerine şunları ekledi. Amerikalılar Bercam Anlaşması ve 2231 sayılı kararı ihlal edip İran'a yönelik yaptırımlar uygulayarak sırf İslam Cumhuriyeti'ne zarar vermekle kalmadığı diğer Bercam üyesi ülkelere de zarar verdi. Çünkü onlar zaten İran'la ekonomik ilişkilere sahiplerdi.
Press TV kanalına röportaj veren İranlı yetkili, İran İslam Cumhuriyeti'ne göre görüşmelerin temel amacı Amerikan hükümeti tarafından Bercam nükleer anlaşması ve 2231 sayılı kararın ağır ihlali nedeniyle İran halkına karşı uygulanan yasa dışı yaptırımların kaldırılmasıdır, dedi.
İranlı yetkili şu vurguda bulundu. İran 2015'te nükleer görüşmeleri tamamladı ve sonuç Bercam nükleer anlaşması oldu. Ancak Amerikalılar Bercam nükleer anlaşmasından çekilerek hem anlaşmayı hem de 2231 sayılı kararı ihlal ettiler. Ardından İran'a karşı önceki ve yeni yaptırımları hayata geçirmeye başladılar. İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Avrupa başkentlerine yaptığı ziyaretlerin devamında İspanyol yetkilileriyle görüşmek üzere Madrid'e gitti.
İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, çarşamba günü 3. Yeni Delhi Bölgesel Güvenlik Diyalogları oturumunda İran'ın bölgede sürdürülebilir bileşenler hakkındaki tutumunu ve bakış açısını açıkladı. Ali Şamhani, Afganistan'ın Amerika tarafından işgalinin sonuçları ve etkilerini hatırlatarak şöyle dedi. 20 yıl önce Amerika, Afganistan'ı Taliban ve El-Kaide ile mücadele ve terörizme karşı koyma iddiaları ve bahanesiyle işgal etti ve sonuçta bu krize de ülkenin tüm bileşenlerini daha da olumsuz hale getirdi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Amerika'nın iddia ettiği devlet ve millet kurma senaryosunun gerçekleşmediğini belirterek sözlerine şunları ekledi. Amerika aşağılanmış bir şekilde yenilgiye uğrayarak çaresiz bir şekilde Afganistan'dan kaçtı. Bugün ise Afganistan dağlar kadar sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. İşte bu ülkeyi sağlam limana ulaştırmak bizim görevimizdir.
Yabancıların bölgede güvenliği korumak bahanesiyle bulunması stratejik bir hataydı. Bu hatanın bedelleri ise bölge ülkelerine yüklenmektedir. Afganistan ve Irak bu alanda iki gözle görülür somut örnekler sayılır. Günümüzde bölge ülkeleri ve uluslararası toplum Amerika'nın bölgeyi istikrarlaştırıcı ve güvensizliği artıran rolünden tamamen haberdardırlar.
Siyasi meseleler analisti Kasım Muhibbali şu değerlendirmede bulunmaktadır. Amerika ve Siyonist rejim İsrail, kimi bölge Arap ülkelerinin de işbirliğiyle Suudi Arabistan'la beraber hareket ederek bölgede güvenlik çatışmaları, krizler ve gerilimler yaratma amacı peşinden koşmaktadır. Amerika ise 20 yıllık taciz ve işgalin ardından zillet içinde skandal bir şekilde Afganistan'dan çekilmek zorunda kalmasına rağmen bölgedeki şom planları ve kriz yaratma arzusu hala devam etmektedir. Bu bileşenlerin incelenmesi bölgede istikrar ve güvenliği bozan faktörler hususunda ortak kavrayışın sağlanması yönündeki ilk adım da sayılır. Bu açıdan Yeni Delhi oturumunun amaçlarını 3 başlık altında incelemek mümkün.
İlk husus bölgede güvenlik istikrarsızlığının ve istikrarı bozan temel unsurlar ve akımlarının sebeplerinin incelenmesidir. Gerçekte Amerika'nın stratejik amaçlarından biri de bölge ülkelerinin Amerika'ya bağlı olarak görülmesidir. Bu yöntemi İngilizler Amerikalılardan önce izlediler. Hindistan'da veya Fars Körfezi'nde tefrika ve ihtilaflar yaratarak bölge milletlerinin zenginliklerini ve servetini yağmalamaya odaklandılar.
İkinci mesele bölgede güvensizlik sonuçlarının ve etkilerinin aydınlanması ve ekonomilerin geride kalmasındaki ihtilafların ve güven yoksunluklarındaki etkisini, bölge ve komşu ülkelerin dostane ilişkilerini bozmasındaki etkisini ifşa etmektir. Üçüncü husus ise bölge ülkelerinin işbirliği çerçevesinde ortak güvenlik stratejilerinin belirlenmesi için yapıcı ve etkin görüşlerin bildirilmesidir.
Bu açıdan İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterinin sözleri ve İran'ın bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması hususundaki görüşünü ve bakış açısını aydınlatan açıklamaları iki açıdan ele almak mümkün. İlk husus, dış müdahale ve yabancı güçlerin varlığına ihtiyaç kalmadan bölgesel yakınlaşma ve kolektif güvenlik kavramının ortak kavrayışına dayalı modele esasen herkes için güvenlik ilkesine yapılan vurgudur. İkinci husus, Amerika'nın bölgedeki macera perestliğinin hedeflerinin ifşa olunmasıdır.
İran İslam Cumhuriyeti tekfirci terör karşısında hem Suriye'de hem Irak'ta direndi. Bu şekilde bölgesel ve küresel barış ve istikrarı korumakta rolünü ifa etmeye çalıştı. Şimdi de Ali Şemhani'nin açıkladığı gibi İran, Afganistan içi ve dışındaki aktörlerle işbirliği yaparak Afganistan halkı ve komşuları ve sonuçta bölge lehine olan planlara doğru hareket etmek istiyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Haftanın Bakışı isimli haftalık programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.